Ayrım 23, sayfa 298. Bazıları neden hala göremiyor? Türkiye için irticai tehdidin söz konusu olmadığını savunanların sadece iktidardaki politikacılar olduğunun farkında mısınız? Herkesin ve herkes irticai faaliyetlerin giderek arttığı uyarısında bulunurken, iktidardakiler böyle bir tehdit yok deyip duruyor. Tabii ki millet de buna illet oluyor. Niçin? Böyle bir tehdit var olduğu için. Bugün size anayasanın cumhuriyeti koruma ve kollama görevini verdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emekli komutanının laik cumhuriyet karşıtı faaliyetlere ilişkin görüşlerini hatırlatacağım. İşte 1. Ordu eski komutanı emekli orgeneral Hurşit Tolon'un Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin önceki gün düzenlenen konferansta yaptığı konuşmadan bir bölüm. Türkiye Cumhuriyeti bugün tarihi bunalımlı bir günü yaşamaktadır. Cumhuriyet karşıtları cumhuriyeti yıkmak için yarış halindeler. En değerli varlıklarımıza saldırarak bunun pervasız bir şekilde devam ettirmektedirler. Yıllarca vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak uğruna can pahasına görev yapan emekli paşa bu uyarıyı durduk yerde mi yaptı? Hayır, niye yaptı? Böyle bir tehdit var diye. Bazıları şunu diyor, irticadan söz edenler hep emekli paşalar, bu tehdidi sadece onlar mı görüyor? Bu külliyen yanlıştır, gerçeği çarpıtmadır. Hangi gerçeği mi? İrticai tehdidin her kurum ve herkes tarafından görüldüğü, dikkatle izlendiği gerçeğini. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, ana muhalefet lideri, kuvvet komutanları, üniversite rektörleri, Cumhuriyet'in birçok kurum ve kuruluşunun mensupları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de benzer uyarılarda bulunmadılar mı? Yaptıkları açıklamalarda, verdikleri demeçlerde irticai tehdidin var olduğundan söz etmediler mi? Ettiler. Sözün özü, iktidardaki politikacıların hala yok saydığı irticai tehdit aynıyla vakidir. Ve son birkaç yıldır olup bitenlere bakılırsa bu tehdit artık sinsilikle kalmayıp ayyuka çıkmıştır. Bazı mahalleler var ki yolunuz düştüğünde kendinizi Türkiye'de değil Suudi Arabistan'da sanırsınız. Yurtseverlik tetikçilik mi? Gazetenin telefonları dün adeta kilitlendi. Arayanlar elbette gazete okuru vatandaşlardı. Bir kısım medyaya sızdırılan Genelkurmay'ın basınla ilgili değerlendirme raporu hakkında görüşlerini dile getirmek için arıyordu. İşçisinden memuruna, emeklisinden öğrencisine bu konudaki ortak söylemleri ise şöyleydi. Gazetemizin yazarlarının Türk ordusunun karşısına değil, yanında olduğu değerlendirmesinden büyük mutluluk duyduk. Tıpkı gazetemiz yazarları gibi bizler de ülkemizin ve ulusumuzun bölünmez bütünlüğü uğruna nice şehitler veren, şanlı cumhuriyetimizin en büyük güvencisi olan kahraman ordumuzun yanındayız. Gazetemizi telefonla arayan vatandaşların bir kısmı ise dün medyada yer alan Başbakanlık Gazeteleri Fişledi haberine ilişkin görüşlerini iletiyordu. İşte bu konudaki ortak söylem. Başbakanlık Basın Merkezi'nin hazırlayıp Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu belirtilen medya analiz raporunda gazetemizden tetikçi olarak söz edilmesinden büyük rahatsızlık duyduk. Yayınladığı haberlerden köşe yazılarına kadar vatanseverlik örneği sergileyen, şehit ailelerine ve gazilerimize en büyük desteği veren, gericilerle bölücülerle korkusuzca mücadele eden, cesurca vurguncuların soyguncuların üzerine giden, üç kuruşluk maaşlarla kaderlerine terk edilen, işçinin, memurun, emeklinin sesi olan gazetemiz gibi bir gazeteyi tetikçi ilan edenleri şiddetle kınıyoruz. Evet, gazete okuru vatandaşlar iki ayrı konuda görüşlerini belirtirken işte bunları söylüyordu. Genel yayın yönetmenimiz ve baş yazarımız Rahmi Turan'ın bugün gazetemizin manşetinden yayınlanan yazısında da dikkat çektiği gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşıtı değil yandaşı olarak nitelenmekten şeref duyduk. Generalinden teğmenine, as subayından erine her ferdi Türk ulusunun evladı olan, Türk ulusu uğruna nice şehitler veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olmamak mümkün mü? Gelelim gazetemiz okurlarının da tepkisine neden olan Başbakanlık fişlemesinde gazeteyi tetikçi olarak nitelendirilmesine. Bu nitelemeyi yapan ya da yaptıranlar galiba tetikçi sözcüğünün hangi anlama geldiğinden bir haber. Tetikçi kime denir? Para karşılığında kiralanarak herhangi bir kişiye ya da herhangi bir yere silahlı saldırı düzenleyenlere. Karanlık güçlerin kiralık katilleri, kiralık suikastçılar olarak onlarca yurtseverin yaşamına son veren silahın tetiğini çekenlere de tetikçi denildiği gibi. Ama ne olmuş, bazıları kalkıp ülkesinin ve ulusunun çıkarları doğrultusunda yayın yapan, vatan topraklarını bölmek isteyen bölücülerle rejimin altına oymaya çalışan gericilere karşı mücadele veren, ezilen, sömürülen geniş halk kitlelerinin hakkını arayan, tüyü bitmemiş yetim hakkı yemeği hak sayanlarla uğraşan gazeteyi tetikçi olarak nitelemek cüretinde bulunmuş. Vaziyet böyleyse bu bir skandaldır. Hayır beyler, gerçekleri yazmak, gerçeklere dikkat çekmek, halkı bilinmesi istenmeyen gerçeklere karşı uyanık olmaya çağırmak tetikçilik değildir. Aklı başında hiç kimse gazeteyi ve yöneticisinden yazarına, editöründen muhabirine kadar gazete çalışanlarına tetikçi diyemez, neden diyemez. Yurtseverlik tetikçilik olmadığı için, diyenin nesi bozuk demektir, akli dengesi. Deniz dalgalandı. CHP lideri Deniz Baykal'ın önceki gün mecliste yaptığı konuşma belli ki vatandaşlara işte bu dedirtti. Nereden mi belli? Hepsi de bu ülkenin birer vatandaşı olan birçok okurumdan gelen telefon, e-mail ve fax mesajlarından. Hepsi de Baykal'ın Galata Port ve Kuşadası Limanı ihalesiyle TÜPRAŞ hisselerinin satışı ile ilgili iktidara yönelik şimdiye dek görülmedik sertlikteki çıkışını desteklediklerini, ayakta alkışladıklarını belirtiyorlar. AKP'nin Cumhuriyet'e tepki ve dini istismar anlayışına dayalı siyaset yaptığını öne süren Baykal'ın, iktidarın icraatlarını topa tutması, Sezer'in 29 Ekim daveti için bayram değil seyran değil diyen Tayyip Erdoğan'a, farkında değilsin Sayın Başbakan, bayram, en büyük bayram, Cumhuriyet bayramı diye haykırmasına, kendisine laf atan bir AKP'liyi asabın bozma haddini bil otur yerine diye bağırarak susturmasına yönelik vatandaşları ortak görüşü şuydu. İşte özlemini duyduğunuz muhalefet, işte CHP liderine yaraşır muhalefet, işte halkın gürleyen sesini yansıtan muhalefet. Anlayacağınız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın önceki gün mecliste yaptığı konuşma, Sosyal Demokrat lider Deniz Baykal'ın iktidara yönelik muhalefetinin dozunu arttırdığını ortaya koydu. Ve de bu gelişme sadece CHP'ye oy veren vatandaşları değil, AKP dışındaki partilere oy veren milyonlarca insanı da sevindirdi. Evet, deniz dalgalandı. Durgun suda kafalarına göre kürek çekenler neye uğradıklarını şaşırdı. Diyeceksiniz ki bu dalganın arkası bazıları için tsunami olabilir mi? Orasını bilemem. Bekleyelim görelim. Komplo. Birilerinin amacı beni rüşvet olayıyla bağdaştırarak rahat bir nefes almaktı. Bu düşündürücü sözler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'a ait. Deniz Baykal, Bülent Ersoy'un sahne yasağının kaldırılması konusunda Deniz Baykal'la bir yazıhanede bizzat görüştük. Avukat olarak konuştu ve benden 100 milyon lira istedi sözlerinin, gerçeği yansıtmadığını belirtti ve kendisiyle bu konuyu konuştuk. Hakkında iddialardan duyduğu rahatsızlık, ses tonundan da anlaşılan 40 yıllık devlet adamının ilk sözü şu oluyordu. Bu olay komplo. Lügatında yalan sözcüğünün yer almadığını dikkat çeken CHP lideri Deniz Baykal, Bülent Ersoy'la yaptığı görüşmeye ilişkin bugüne değil söylediklerinin tümüyle doğru olduğunu belirterek şöyle duyurdu. Konuşsaydık konuştuk derdim. Telefonla görüştüm diyorum çünkü öyleydi. Para konuşmadık diyorum çünkü konuşmadık. Ha, telefonda konuşmuşuz, ha şahsen konuşmuşuz. Aradaki fark ne? Karşılıklı konuşsaydık konuştuk derdim. Para konuşsaydık para konuştuk derdim. Kimden neden korkacağım? Ben o dönem siyasetten yasaklı bir hukukçu olarak yaşamımı politika yaparak değil, avukatlık yaparak sürdürüyordum. Bülent Ersoy'un 25 yıl sonra yaptığı açıklamayı ve bazı çevrelerce ardından koparılan fırtınayı senaryo olarak nitelendiren Baykal, ünlü sanatçıyla bir araya geldiklerini söylediği yazıhanenin yerini dahi bilmediğini söylüyor ve ekliyordu. Kimden randevu almışlar? Kimin yazıhanesiymiş? Çıksın konuşsun. Benimle buluşmak için kimden randevu almışlar? Çıksın konuşsun. Böyle bir buluşma, böyle bir konuşma olacak da 25 yıldır bundan siyasi rakiplerimin, en yakın çalışma arkadaşlarımın, hatta karımın bile haberi olmayacak ha. Bunlar bana karşı CHP'ye karşı kurulan komplonun kumpasın ürünüdür. Birilerinin amacı Türkiye'nin gündemini değiştirtmek, siyasetteki hırsızların, uğursuzların korkulu rüyası olan CHP'yi yıpratmaya çalışmak, beni rüşvetle bağdaştırarak rahat bir nefes almaktı. Ama olmadı. Gelişmeler böyle bir kumpasın, böyle bir komplonun halkı aldatmaya yetmediğini ortaya koydu. Yazılan senaryonun ürünü. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un sözüne ettiği çeyrek asır önceki olayla ilgili işte bunları söylüyordu. Ersoy'la telefonda görüştüklerini, asla para konuşmadıklarını, olayın bir senaryonun ürünü olduğunun altını çizerek, bu işin peşini bırakmayacağım, olay yargıya intikal edecek, her şey açığa kavuşacak diyen Deniz Baykal, sizlere daha sonra aktaracağım çok önemli bazı açıklamalarda da bulunuyordu. Sözün özü, Bülent Ersoy'un iddiaları da Deniz Baykal'ın söyledikleri de ortada. Eğrisine doğrusuna siz karar verin. Ben mi ne düşünüyorum? Vatandaşı olmaktan onur duyduğum layık Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin, arkasında milyonlarca vatandaşın desteği bulunan ana muhalefet partisinin lideri Deniz Baykal'ın, Bülent Ersoy'dan daha az güvenilir olduğunu ya da olabileceğini düşünmenin, kargaları bile güldüreceğini düşünüyorum. Böyle giderse bir de don gömlek kalmak var. DYP lideri Mehmet Ağar'ın hatırlattığı Orhan Veli'ye ait şu dizeleri vatandaşın durumunu anlatmaya yetiyor. Cep delik, cepken delik. Günümüz Türkiye'sinde hali bu tarife uymayan vatandaşların sayısı uyanlara göre hayli azdır sanırım. Hatta eminim. Kimin cebi cepkeni delik olmayacak? Reva görülen maaşlar boğazlarına zor yeten, aile fertleriyle birlikte sayıları 10 milyonlarla ifade edilen, emekçi ve emekli kesimini oluşturan vatandaşların mı? Sayın Ağar'ın da dediği gibi her şey delik deşik oldu. Ayakkabıya pençe, cekete pantolona yama devri geri döndü baylar bayanlar. Vatandaşı düşürdüğünüz durumu görüyor musun diye sorarsanız ne derler? Pişkinlikle fena mı yani kundura tamircisinin terzisinin güldürdük derler. Sanırım dua etmekten başka çare yok. Ne için mi? Pençe attıracak ayakkabıyı, yama yaptıracak pantolonu bulamayıp don gömlek kalmamak için. Televolelerdeki mutlu azınlık sakın alınıp gücenmesin. Don gömlek kalmayalım lafı mutsuz çoğunluğa yönelik. Ecevit'in uyarısı ciddiye alınmalı. Bülent Ecevit Türkiye'yi bölmek isteyenler yeni tertipler peşinde diyor ve ekliyordu. Amerika incirlik üssünü komşularımıza karşı kullanıp başımızı belaya sokacak. Türkiye intihara sürükleniyor. Dünkü manşetten yayınlanan haberden anımsayacağınız gibi Ecevit aynen böyle diyordu. Daha doğrusu böylesi ciddi uyarıda bulunuyordu. Bunları söyleyen deneyimsiz bir politikacı olsa belki bu denli ürkmeyebiliriz. Ancak bunları söyleyen bu ülkede defalarca başbakanlık yapmış olan 50 yıllık devlet adamı Bülent Ecevit'tir. Söylediklerinin yıllar sonra da olsa gerçekleştiğini çok iyi bildiğimiz Sayın Ecevit, böylesi bir tehlikeden söz ediyorsa bu ülkeyi yöneten politikacılar tarafından ciddiye alınmalıdır. Kaldı ki şu ya da bu şekilde Türkiye üzerine oyunlar oynandığı da bir gerçektir. Son zamanlarda peş peşe yaşanmaya başlanan iç ve dış olaylar da bu düşünceyi desteklemektedir. Dost bildiklerimiz Türkiye üzerine oyunlar oynuyor diyen Bülent Ecevit'in, Türkiye'nin ateşin ortasına atılmak istendiğini belirten uyarısı dikkate alınarak, bu tehdidin doğmadan bertaraf edilmesini sağlayacak tedbirler alınmalıdır. En başta her isteğe evet demekten vazgeçilerek. Turgut Özal da PKK'nın eylemlerini hafife almıştı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet karşıtlarının gerçekleştirdiği eylemler için söylediği şu sözler size neyi hatırlatıyor? Bunlar birkaç kendini bilmezin, birkaç provokatörün işi, olaylar abartılıyor. Bana Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın başbakanlığının ilk zamanlarında PKK'lılar için söylediği şu sözleri hatırlatıyor. Bunlar 3-5 çapulcunun yaptığı eylemlerdir. Endişe edilecek şeyler değil. İki tokat atarsın sesleri kesilir. Yani dönemin ANAP Genel Başkanı ve Başbakanı Turgut Özal da bugünün AKP Genel Başkanı ve Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın irticai eylemleri küçümsediği gibi bölücü eylemleri küçümsemişti. Özal'ın o zamanlar yeni filizlenen PKK terörüne yönelik değerlendirmesinin, bakış açısının tarihi hata olduğu sonralar ortaya çıkmıştı. Görünen köy kılavuz istemez misali Türkiye yaklaşık 20 yıldır merhum Turgut Özal'ın küçümsediği PKK terörüyle PKK'nın yarattığı bölücü sorunla mücadele ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında. Dileriz Tayyip Erdoğan'ın irticai faaliyetlere bakış açısı, laik cumhuriyet karşıtı eylemleri önemsemeyen tavır sergileyişi de tarihi hata olmaz. Ancak ortada bir gerçek var ki o da irticai akımların yer altından yer üstüne çıkmaya başladığıdır. Ana muhalefet lideri Deniz Baykal'dan gelen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen Cumhuriyet karşıtı faaliyetler artıyor, irtica öncelikli tehdit olmayı sürdürüyor uyarılarının haklılığıdır. Evet beyler, birileri ortaya çıkıp ülkenin başbakanının, bakanlarının, güvenlik güçlerinin gözü önünde, Türk ulusunun kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya kin kusarak, hilafet gelecek, cumhuriyet bitecek diye haykırma cüretinde bulunuyorsa, bu iş hafife alınamaz, gülerek geçiştirilemez. Değil sadece içimizdeki, dünyalardaki tüm mollaların gücü Atatürk'ün Türk ulusuna emaneti olan laik cumhuriyeti yok etmeye yetmeyecek olsa da bu işlerin üzerine gidilmez, tedbirler arttırılamazsa o zaman insanın aklına başka şeyler gelir. Abartı şaşkınlığı. Terör olaylarının yazılı ve görsel medyada bu kadar şişirilerek, abartılarak verilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Başbakan Tayyip Erdoğan'a ait olan bu sözler belli ki sadece biz gazetecileri değil, siyasetçileri hatta parti liderlerini de şaşkına çevirdi. Nereden mi belli? DSP Genel Başkanı Zeki Sözer'in söylediği şu sözlerden. Başbakan teröre karşı şaşkınlık içinde. Dün Türkiye'de yaşanan olaylar konusunda görüş alışverişinde bulunduğumuz Zeki Sözer, Başbakan Erdoğan'ın terör olaylarını medyanın abarttığı şeklindeki açıklamasını şaşırtıcı olarak niteliyor ve ekliyordu. Kalabalık gruplar halindeki PKK yandaşları ülkenin çeşitli kentlerinde terör estiriyor. Devletin polisiyle askeriyle çatışıyor. Emniyet binalarına, karakollara, bankalara, iş yerlerine, parti binalarına taşlarla, sopalarla ve molotof kokteylleriyle saldırıyor. Araçlar tahrip edilip ateşe veriliyor. Yaşasın APO, yaşasın PKK diye slogan atan bölücü gruplarla şehitler ölmez, vatan bölünmez diye aykıran vatandaşlar arasında çıkan olaylar güçlükle önlenebiliyor. Ülkenin başbakanı da kalkmış Türk ulusunun gözü önünde yaşanan bu dehşet verici olayların aslında önemli olmadığını ima ederek yazılı ve görsel medya tarafından abartıldığını söylüyor. Abartı bunun neresinde? Erdoğan'ın medyayı suçlamasını, başbakan teröre karşı şaşkınlık içinde olduğundan sanırım ne dediğini, ne yapması gerektiğini bilmiyor sözleriyle yorumlayan DSP lideri Zeki Sezer bu konudaki sözlerini şöyle noktalıyordu. Başbakan gerçekleri yazan medyaya değil, Kürt sorunu var sözüyle bölücü örgütü ve yandaşlarını cesaretlendirdiği, bu tür olayların artmasına neden olduğu için önce kendisine kızmalıdır. Ve de kardeş kavgasına sürüklenmek istenilen Türkiye'nin başbakanı olarak onu bunu suçlamayı bırakıp acilen bölücü ve irticai faaliyetlere karşı çok daha ciddi önlemler alınmasını sağlamalıdır. Sayın Erdoğan belki farkında değil ama gidişat çok vahim. Evet, yaşanan olaylara bakılırsa Sayın Sezer'in de dediği gibi gidişat gerçekten de çok vahim. Dileriz Sayın Erdoğan'ın başında olduğu AKP iktidarı bu gidişata dur diyecek önlemleri alır da Türkiye bölücü akımların devlete başkaldırı provalar sergilediği, irticai grupların ulu orta laik cumhuriyete meydan okuyabildiği ülke olmaktan bir an önce kurtarılır. Sınıfta kalan emniyet müdürü değil iktidardır. Bir emniyet müdürünün iktidar partisi milletvekilinin talimatını yerine getirmediği için görevden alınması sadece şaşırtıcı değildir, hayret vericidir. Ordu'daki fındık mitingi sırasıyla eyleme müdahale et diyen AKP milletvekilinin buyruğuna karşı çıkınca makamından olan Ordu Emniyet Müdür Vekili Rıdvan Güler'in başına gelen olaydan söz ediyorum. İktidar partisi milletvekillerinin emniyet müdürlerine talimat verdiği görülmemiş şey midir? Emniyet müdürlerinin iktidar partisi milletvekillerinin emriyle hareket ettiği duyulmuş şey midir? Elbette hayır. Hiçbir ülkede emniyet müdürleri iktidar partisi milletvekillerinin talimatıyla hareket etmez edemez. Kimlerin talimatıyla hareket eder? İçişleri Bakanı'nın, valinin, emniyet genel müdürünün. Bir emniyet müdürü bunun aksini yaparsa ne olur? Kurallara uymamış bağlı olduğu üstlerini hiçe saymış olur. Bunu böyle söylemiyorum. Ya kim söylüyor? Politikaya atılmadan önce kaymakamlık, emniyet genel müdürlüğü ve de valilik görevlerinde bulunan DYP Genel Başkan Yardımcısı Saffet Arıkan Bedük söylüyor. Bu konulardaki bilgisi deneyimi tartışılmaz olan Bedük bakın ne diyor? Toplumsal olaylarda olaylara müdahale emniyet teşkilatının deneyimi büyüktür. Bu konuda en tecrübeli kişiler de emniyet müdürleridir. Onlardan biri de orduda görevliydi. Bir milletvekili telefon açmış, kalabalığı dağıt diyor. Neyi dağıtacak? Karşısında terör örgütü mü var? Hayır, ortada hak arayışı var. Hakkını arayan fındık üreticileri var. Demokrasilerde bu tür hak arayışları doğaldır. Türkiye'nin girmeye çalıştığı Avrupa Birliği ülkelerinde bu böyledir. Karadeniz patlamış, 120 bin fındık üreticisi sokağa dökülmüşse, bunun sorumlusu emniyet müdür vekilini makamından ettiren, o milletvekilinin de mensubu olduğu iktidardır. Derdini anlatmaya çalışan çiftçi, köylü, derdine derman olunacağı yerde azarlanırsa, kaderine terk edilirse olacağı budur. Ordu Emniyet Müdür Vekili Rıdvan Güler'in görevini yaparak çıkabilecek olayları önlediğine işaret eden Saffet Arıkan Bödük, bu konudaki görüşlerini şu sözlerle noktalıyordu. O emniyet müdürü şayet milletvekilinin isteğine uyarak oradaki 120 bin insanı zor kullanarak dağıtmaya kalkışsa belki de can kaybına yol açacak olaylar çıkabilirdi. Bağlı olduğu makamların dışında kimsenin talimatıyla hareket etmemek zaten asli görevi olan bu emniyet müdür vekilinin yaptığının karşılığı teşekkür ve takdir olmalıydı. Bana göre göreve iade edilmesi gerekir. Ayrıca bu tür uygulamalar kamu görevlilerinin moralini bozar, emniyet mensuplarında tedirginlik yaratır. Bu olayda sınıfta kalan emniyet müdür vekili değil, iktidar olmuştur. Evet, sivil toplum örgütlerinden, barolardan ve de toplumun birçok kesiminden gelen tepkilere bakılırsa, herkes hayrete düşüren bu olay, Türkiye'nin eski emniyet genel müdürlerinden ve valilerinden olan Saffet Arıkan Bedük işte bu sözlerle değerlendiriyordu. Söylediklerinin arasında hayati önem taşıyan bir de uyarı vardı. Hangi uyarı mı? Bu tür uygulamaların kamu görevlilerinin moralini bozacağı, emniyet mensuplarında tedirginlik yaratacağı uyarısı. Bu ciddiye alınmalıdır. Dedim ya, bu olay neresinden bakarsanız bakın sadece şaşırtıcı değil, hayret vericidir. İşte koydu mu oturtan lider. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Zeki Sezer ile sıkı bir dostluğumuz vardı. Ben Ankara'ya gidince onu ararım, o İstanbul'a geldi mi beni arar. Eğer zamanımız varsa oturur ülke sorunları üzerine sohbet ederiz. Geçenlerde gazetenin birinde bir haber gözüme ilişti. Çok iyi tanıdığımız, birçok yönünü bildiğim Zeki Sezer'in hiç bilmediğim bir yönünü ortaya koyan haberdi bu. Neyse gelelim habere. Sayın Sezer, DSP Fatih İlçe Başkanlığı'nda Aşure günü nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşuyormuş. Partilinin biri çıkıp, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı yeterince eleştirmiyorsunuz, niçin daha sert muhalefet yapmıyorsunuz?" diye sormuş. Zeki Sezer ise partili vatandaşın bu sözlerine bakın ne cevap vermiş. "Benim lügatımda aşağılama yok, küfür yok. Beni başbakan gibi vatandaşı aşağılarken, vatandaşa küfür ederken göremezsiniz, göremeyeceksiniz. Ama ben eski bir boksörüm. Koydum mu oturturum. Nezaketi de bilirim, yeri geldiğinde kafa atmayı da bilirim." Görüyor musunuz? O kadar zamandır dostluğumuz var, Zeki Sezer'in bu yönünü, yani eski bir boksör olduğunu yeni öğrendim. Ne yalan söyleyeyim, biri kalkıp da Zeki Sezer eski bir boksördür, koydum oturtur derse mümkün yok, inanmazdım. Çünkü ben onu insanın suratına sert bir yumruk patlatamayacak kadar altın kalpli bir insan olarak tanıdım. Tek kelimeyle öyledir de. Küçüğüne yönelik sevgisiyle, büyüğüne yönelik saygısıyla, nezaketiyle, kültürüyle, vatanına ve milletine olan bağlılığıyla benim tanıdığım, benim bildiğim Zeki Sezer adam gibi adamdır. Ancak ben eski bir boksörüm, yeri geldiğinde kafa atmayı da bilirim. Koydum mu oturturum diyorsa vardır bir bildiği. Kafa tutmaya, boy ölçüşmeye kalkışacak olanlar dikkatli olsun. CHP AKP'nin yapamadığını yapmaya talip olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayınladığı ekonomi bültenini düzenli olarak takip ederim. Son sayısında da şu geliyordu: "Yolsuzluk, yoksulluk ve işsizliğe son vereceğiz." Eminim bu slogan AKP'li politikacıların seçim meydanlarındaki öncelikli vaatlerini aklınıza getirdi. Halktan oy isterken ne diyorlardı? "İşsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa son vereceğiz." Onlar kendilerini iktidara getiren bu vaatlerini yerine getiremedi. İşsizlikle, yoksullukla, yolsuzlukla tırmanışa geçti. Niye? Başka işlerle uğraşmaktan, başka sorunları çözüme kavuşturmaya çalışmaktan bu işlere ayıracak zaman bulamadılar diye. Bazıları şunu düşünebilir: acaba CHP iktidara gelirse yolsuzluğa, yoksulluğa ve işsizliğe son verecek zamanı bulabilecek mi? Ya onlar da AKP'liler gibi başka işlerle uğraşmaktan bu işe ayıracak zaman bulamazsa? Ben bunu düşünmem. Niçin mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da aynı çizgideki bir başka sosyal demokrat partinin iktidara geldikten sonra uğraşacağı başka türden işler olamayacağı için. Neyle uğraşacaklar? Zinanın hapislik suç sayılmasıyla mı? İçki yasağıyla mı? Laikliğin yeniden tanımlanmasıyla mı? Üniversite rektörleriyle mi? Türbanla tesettürle mi? Neyse, diyeceğim o ki anladığım kadarıyla CHP'li politikacıların öncelikli seçim vaadi yolsuzluk, yoksulluk ve işsizliğe son vereceğiz olacak. CHP'nin ekonomik bülteninde bu sorunların nasıl çözümleneceği de ayrıntılı olarak açıklanıyor. Örneğin işsizlikle mücadelede her yıl ortalama 1,5 milyon ek istihdam yaratılması, geri kalmış bölgelerde geçici istihdam uygulamasına geçilmesi gibi. Dahası açıklamak bana değil, CHP'li politikacılarına düşer sanırım.